Ayrım 29.
Rusya'dan gelen kadın hiçbir şeyiyle onlara benzemiyordu. Sapsarı saçlarını kocaman bir topuzla ensesinde toplamıştı. Başını örtmemişti. Elbisesi, ayaklarındaki ayakkabılar son derece sade olmakla beraber o kadar zarif ve şıktı ki hayranlıkla genç kadını seyrediyorlardı. Yaşı 10 civarında küçük kız dayanamayıp üzerinde durduğu tümsekten eğilip Şura'nın saçlarını okşadı. Sonra onun başını geriye döndürüp bakmasıyla utandı. İşaret parmağını ağzına sokup olduğu yerde utangaç utangaç sağlandı. Genç kadın kendilerine gösterilen bu sevgiden son derece duygulanmıştı. Onlara bir şekilde karşılık vermek istiyordu. Lisanını bilmediğine göre hislerini ifade edecek bir hareket yapmalıydı. Gülümseyerek kollarını küçük kıza doğru açtı, Rusça mırıldandı. Hadi korkma gel. Küçük kız söyleneni anlamadı ama kendini onun kucağına bıraktı. Yine aynı utangaçlıkla eli ağzındaydı. Şura onun küçük başını öperek göğsüne dayadı. Kız Rusya'dan gelen kadının kucağına aldığı çocuk olmaktan son derece mutluydu. Arkadaşlarına bakarken halinden gururlandığı belliydi. Silahlar taşınmıştı. Sevgililer özel eşyaları ile jandarma komutanını takip ettiler. Karakolda bir saat kadar oturdular. Çay ikramından sonra kendilerine tahsis edilen eve götürüldüler. Bütün bunlar bir düğün havası içinde oluyordu. Karakola kadar kendilerini takip eden kalabalık onlar orada olduğu sürece kapıda bekledi. Sonra yine peşlerinde oturacakları eve doğru hep beraber gittiler. Yeni evleri limanın üzerinde ağaçlar arasında iki göz odalı küçücük şirin bir evdi. Pencere diplerine dizilmiş sedirleri, ortadaki yuvarlak bakır senisi, mutfağında duvara oyulmuş büyük ocağı ile gerekli olabilecek bütün elzem malzeme evde hazırdı. Herkes çekilip kapılarını kapadıktan sonra bir müddet sessizlik içinde durdular. İkisi de badana boyalı tavan, duvarlar ile yerdeki Sivas halısının arasında kalan yeni dünyalarına alışmaya çalışıyor gibiydiler. Pencerelerin önünü akşam sefaları kaplamıştı. Birden manzarayı fark eden Seyit nefesini tuttu. Pencereye ilerledi. Tepenin altındaki liman ve ufuk çizgisinde yok olana kadar uçsuz bucaksız Karadeniz. Bir an kendini Alışta tepelerinde bakıyor zannetti. O kadar sahici bir histi ki acaba ruhum Alışta'da mı kaldı diye düşündü. Evet, bunda bir şüphesi yoktu. Evi artık Sinop'taydı ama ruhu hala denizin öbür ucundaki kıyılardaydı. O akşam yanlarında getirdikleri eşyaları açıp yerleştirmeye başladıklarında ikisi de tek tek ellerine aldıkları parçalarda anılarını yaşadılar. İki odanın arasındaki kapının hemen yanında duvara yaslanmış küçük masanın üzerine çuvaldan çıkardığı birkaç parça eşyayı dizen Seyit iskemleyi çekip bir müddet onları seyretti. Üniformalı resimleri, nişanları, çarın hediyesi saati ve ortası elmas taşlı yüzüğü şimdi hepsi sanki bir başkasının malı gibiydi. Hayret diye düşündü. Uzakta kaldığı halde anılar insanın yanından ayrılmıyorlardı. Ama objeler beraberinde taşınmasına rağmen şimdi ona ne kadar uzak duruyorlardı. Parmaklarının nişanlarını saat ve yüzüğü arasında gezdirdi. Onları dokununca can bulmalarını yine üzerlerindeki sahiplik duygusunu hissetmek istiyordu. Saatin zinciri avuçlarından kayarken Çar Nikola'nın mütevazı yumuşak, sevecen bakışları gözleri önüne geldi. 12 yaşında babasıyla beraber sarayı ilk ziyaretinde Nikola'nın konuşurken bir yandan da sevgiyle çiçeğin yapraklarını okşayışını düşündü. Kaç sene geçmişti? 14. Hepsi 14 sene. Sanki asırlar yaşamış gibi ağırlık hissediyordu omuzlarında. Nişanlarını tekrar kutularına koyup çuvala geri yerleştirdi. Aynı çuvalda ruble kapik doluydu. Paralar iki kuşluğu yastığın içine yerleştirilmişti. Tekrar sıkı sıkı çuvalın ağzını kapatıp yüklüye kaldırdı. İşte onca yaşantıdan bütün getirdikleri buydu. Şura birkaç parça giyim eşyasını çekmecelere yerleştirip sedirlerden birine oturdu. Akşamın basmakta olan karanlığında içini memleket hasreti sarmıştı. İlk defa bu kadar uzağındaydı. Seyit gelip onun yanına oturdu. Pencerenin tüllerini kenara çekti. Bir elini genç kadının omzuna doladı. Sonra gözlerini pencereden dışarıya çevirip mırıldandı. Hadi sevgilim, bana biraz hüzünlü bir şeyler söyle. Şura onun ne demek istediğini biliyordu. Dönüp yanağına bir öpüş kondurduktan sonra şarkısını mırıldanmaya başladı. Gözleri denizin görünmeyen uzaklıklarında, görünmeyen kıyılarını, ormanlarını görüp gibi dalıp gitti. Sonra kıyılardan içerilere, steplere, oradan Neva Nehri'nin kıyılarına uzandılar. Üzerlerine karlar yağdı, troykaların çıngırakları kulaklarında, karlar üzerinde kaydılar kaydılar. Şura şarkısını bitirdiğinde gözlerinde yaşlarla kendini Seyit'in kollarına attı. Beni bırakma Seyit, beni hiç bırakma. Bu dünyadaki her şeyim sensin. Seyit dalgınlığından kurtularak kucağındaki genç kadının yüzünü avuçları içine aldı. Gözlerinin içine sevgiyle baktı. Benim de her şeyim sensin sevgilim, her şeyim. Seyit ne zamandır unuttuğu bir sıcaklığın kucağından iliklerine kadar yayıldığını duydu. Genç kadını belinden kavrayıp kendine doğru çekti. Dudaklarıyla dudaklarını buldu. Elleriyle onun mevzun vücudunun hatlarını okşarken avuçların içindeki körpe yumuşaklığı ne kadar özlediğini fark etti. Öpücüklerini boynuna, gerdanına doğru indirdi. Şura bir an hayatlarında hiçbir şeyin değişmediği hayaline kapıldı. Başını arkaya atarak erkeğin dudaklarının vücudunda yarattığı titreyişlere teslim oldu. Sabırlı fakat arzulu eller onun bluzunun ve çamaşırlarının esaretinden kurtardığı vakit göğüslerinin, karnının, bacaklarının alev alev yandığını hissetti. Daha fazla sabredebileceğini sanmıyordu. Bir an evvel kendini ona vermek, bütünleştiklerini hissetmek istiyordu. Bu hisler karşılıklı aynıydı. Vücutlarının birlikteliği onlar için düşüncelerinin çaresizliğinden kaçış oluyordu. Gövdelerin ritmiyle aynı anda alıp verdikleri soluklarda daha evvel yaşadıkları bütün güzellikleri tekrar tekrar yaşıyorlardı. Aşkları onların hasretlerinin tedavisiydi. Hasretlerinin en dindirildiği anlar aşklarını gövdeleriyle ifade ettikleri anlardı. Birbirlerinin lisanını çok iyi bilen vücutları artık kontrolü ele aldığında düşüncelerinde sadece temaslarını yarattığı dayanılmaz zevkin doruğuna varmak kalmıştı. Dudakları nefesleri iç içe, kolları, bacakları ve ruhları birbirine kenetli, aşkın en güzel tarifini yaşadıkları an, uzaktaki her şey dokunacak kadar yakın geldi. Kısa bir süre için bile olsa bütün özlemler bitti. Birbirlerinin kokusu ve sıcaklığına sarılıp bir bütün oldular. Rusya'dan kaçan çiftin hikayesi kısa zamanda yayılmıştı. Çevrenin ileri gelenleri, hali vakti yerinde olanları birer birer onları ağırlamaya çalışıyordu. Bütün şiddetiyle süren harbin getirdiği yokluklara rağmen ikramları ve ağırlamaları ile Seyit ve Şura'nın kahramanlıklarına bir karşılık vermek istiyorlardı. Köylü kadınlardan biri her gün eve gelip ev işlerinde yardımcı oluyordu. Zaten iki gözlü bir evde Şura'ya yapacak hiçbir iş kalmamıştı. Hatıralarını yazmaya başladı. Seyit ilk günler adet olduğu üzere diğer erkeklerle beraber kahveye gidip oturuyordu. Gerçi etrafta olanlar ya 17 yaşının altında ya çok ihtiyar veya sakat kalıp cepheden dönenlerdi. Nohuttan yapılma kahve, kaynamaktan acımış şekersiz çay eşliğinde konuşulan tek konu harpti. Birinci Dünya Savaşı müttefiklerinin güçlü saldırılarıyla devam ediyordu. Osmanlı orduları Güneydoğu'da bozguna uğramıştı. Filistin ve Suriye artık müttefiklerin elindeydi. Bağdat'ı alan İngilizler Halep önlerine gelmişler fakat orada Mustafa Kemal Paşa güçleri tarafından durdurulmuşlardı. Ancak bütün yurtta bir kahraman olarak tanınmaya başlayan Mustafa Kemal'in çabaları savaşı galip bitirmeye kafi gelmiyordu. İttifak devletlerinin barış istemeleri üzerine aynı grupta yer alan Osmanlılara yapacak başka bir iş kalmamıştı. 30 Ekim'de Mondros Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu kaderini müttefiklere bırakıyordu. Seyit derin bir üzüntüyle geldiği ülkenin gidişatını takip ederken bir tekne dolusu silah getirmiş olmaktan başka işe yaramadığını düşündü. Askeri bilgisi ve tecrübesiyle daha verimli bir işlere yarayabileceği fikriyle komutanlığı ziyarete gitti. Ancak ziyareti hüsranla bitti. Komutan kollarını açarak karşıladığı Seyit'i dikkatle dinleyip sonra onun arzusuna verdiği cevaptan üzüntüyle izahta bulundu. Seyit Bey, sağ olun, var olun, çok yüreklisiniz. En çaresiz günümüzde bize şevk verdiniz. Burada kahraman gibi biliniyorsunuz. Amma ve lakin, ne de olsa Rus tebaalısınız. Bugünkü şartlarda sizi orduya almamız imkansız. İnanın bunu söylerken utanıyorum. Bunu sakın şahsınıza olan güvensizlik olarak almayın. Tam aksine size itimadımız sonsuz. Yalnız ülke o kadar karışık ki, umarım bizleri anlarsınız. Türk tabasına geçmek istesem, tabii ama hemen şu an mümkün değil bu. Zaman alan işler bunlar. Hele bir de Rusya gibi yerden gelmişseniz işiniz bir kat daha zor olur. Neden bundan bir istifade sizinle olan zamanın tadını çıkarmıyorsunuz? Eminim yaşadığınız mücadelelerden sonra bunu hak etmişsinizdir. Seyit ayağa kalkarken kalbi kırıktı. Komutanın kibarlıkla uzattığı elini sıktı. Sanırım benim mücadelem daha bitmedi. Sağlam vücudu, arzusu, asker olması, yetenekleri hiçbir şeyi onu Türk ordusuna görev almasını sağlamıyordu. Rus çarının hasta ordusundan Sinop'un kahvehane köşelerine atılmış kalmıştı. kendini işe yaramaz, yaşlı ve yorgun hissetti. Komutan arkasından koridora doğru sesleniyordu. Seyit Bey, çok üzgünüm. Genç adam arkasına bakmadan sağ elini kaldırıp salladı, kendi kendine mırıldandı. Ben de. Oradan ayrılmak istiyordu. Nereye gidebilirdi bilmiyordu ama bildiği bir şey varsa o da Sinop'ta yaşamanın çok zor olduğuydu. Yeni bir hayat kurmaya ihtiyaç hissediyordu. Ve bunu yaşaması için de bir şeyler yapması gerekti. Bütün gün kahvede yaşlılarla ve sakatlarla oturup harp haberlerini dinlemekten bıkmıştı. Şura'nın da aynı bunalım içinde olduğunu sezinliyordu. Genç kadın hiçbir şikayette bulunmamasına rağmen Seyit'ten başka konuşup anlaşabileceği kimselerin olmaması onu neredeyse boğacak gibi oluyordu. Rusya'daki en kötü günlerinde bile hiç değilse kendi lisanında kendi dertlerini anlayacak birkaç kişiyle beraber olabiliyordu. Memleketlerinden kaçarken huzura kaçmışlardı. Öldürülmekten kurtulmuşlar ama burada bir cins esarete düşmüşlerdi. Kendi yarattıkları, gönüllü oldukları bir esaretti bu. Türkiye'de Türklerle beraber yaşıyor, gönülden ağırlanıyorlardı. Ama neticede Rus tebaalı iki kaçaktılar. Bu onları elleri kolu bağlı kılıyordu. Aşklarında değişen bir şey yoktu. Aynı ihtiyaçla birbirlerine bağlıydılar. Sevinmek için fazla bir sebep yoktu hayatlarında ama zaten onları esas bağlayan hüzünleri değil miydi? Seyit günlerce düşündükten sonra İstanbul'a gitmelerinin en doğrusu olduğuna karar verdi. İmparatorluk çatırdasa bile asırlardır saltanata başkenlik yapmış olan İstanbul'un kendilerine uyacak hayatı sunacağından emindi. Üstelik orada bazı dostlarını bulma ihtimali daha fazlaydı. Fikrini şuraya açtığı vakit genç kadın sevinçle karşıladı. Sevinci İstanbul'u bildiğinden veya o şehirde tanıdığı olduğundan değildi. Ama İstanbul denilince aklına bir masal şehri geliyordu. O güne kadar dinledikleriyle İstanbul'un bir ihtişam, renk, saltanat, saraylar, zenginlik şehri olduğu fikri kafasına yerleşmişti. Seyit Sinop'tan ayrılıp İstanbul'a gidebilmek için komutanlıktan izin almak üzere evden ayrıldığında Şura büyük bir heyecan içindeydi. Heyecanı Seyit dönene kadar sürdü. Ama kapıyı açtığında sevgilisinin yüzünde gördüğü ifade yolculuklarının gerçekleşmeyeceğini anlatıyordu. Sorar gibi Seyit'in yüzüne baktı. Cevapla beraber bir hayal daha yıkılıyordu. Gitmemiz imkansız sevgilim. İngilizler İstanbul'u işgal etmişler. Tarih 18 Kasım 1918'i gösteriyordu. Amasya Haziran 1919. Sultan 6. Mehmet Vahdettin, İtilaf devletlerinin arzularını kabul etmekte, kendisiyle hemfikir olmayan politikacıların hakimiyetini son vermek için parlamentoyu dağıtmıştı. Ama Anadolu'da ağ kurmaya başlamış olan sivil ve askeri şebekeler İstanbul'un kontrolünün dışında kalıyordu. Jön Türklerin uzantısı olan yöresel kuruluşlar kendi bölgelerinde söz sahibi olmaya başlamışlardı. Samsun'da böyle bir kıpırdanmanın farkına varan İtilaf devletleri sultanın kayınbiraderi olan Sadrazam Damat Halit Paşa'dan olayların bastırılmasını istediler. Ancak İstanbul'dan Anadolu'yu kontrol altına alacak bir güç mevzubahis değildi. Askeri bir görevlinin bölgeye bizzat giderek baskı kurması lazımdı. Bu iş için düşünülen isim Çanakkale kahramanı General Mustafa Kemal oldu. Ve Mustafa Kemal sivil ve askeri düzeni sağlamak üzere tam yetkiyle Anadolu'nun geniş bir kısmını kapsayan 9. Ordu Müfettişliğine getirildi. Halkın ve ordunun üzerindeki etkisi biliniyordu. Ayrıca Enver Paşa'nın aksine Alman hayranlığı taşımadığı için İtilaf devletlerinin de görevi hususunda ses çıkarmayacakları kesindi. 16 Mayıs 1919 günü işgal altındaki İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere ayrılan Mustafa Kemal'in yola çıktığı saatlerde İngiliz istihbaratından Van Dins, Babali kapısındaki Sadrazam'la görüşmek için bekliyordu. O tarihe kadar İngilizlere karşı verdiği mücadeleden Mustafa Kemal'in işgal kuvvetleri rehine bir tutum alamayacağı tahminiyle onun bu göreve gönderilmesini durdurmaya çalışacaktı. Ama bandırma vapuru çoktan limandan ayrılmıştı. Türkiye'nin kaderini ve dünya tarihini değiştirecek olan deniz yolculuğuna başlandığında Mustafa Kemal'in planları Van Dins'in korkuyla tahmin ettiklerinden başka bir şey değildi. Vapuru Karadeniz kıyılarına uzandığında Samsun'a doğru ilerlerken o Anadolu'da işgalden uzak bölgelerde toplanıp başına geçeceği orduyu nasıl yönlendireceğini çoktan planlamıştı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkar çıkmaz planını adım adım gerçekleştirmeye koyulan Mustafa Kemal, İlk iş olarak ulusal bilincin körüklenmesi gereğini düşündü. Ayrı ayrı çalışan kurtuluş cemiyetlerinin Sivas'ta toplanması için bir çağrı yaptı. Yıllardır onun kahramanlıklarını izleyen ve dinleyen millet, içinde kıpırdanan kurtuluş ateşini körükleyerek bir lider bulmuş olmanın coşkunluğundaydı. İstanbul sessizlik içinde, işgal gemilerinin bölgesinde korku ile karanlıkta yaşarken, Anadolu'da milli mücadelenin tohumları atılıyor, insanlar ümitle, heyecanla, coşkuyla yeni gelişmeleri bekliyorlardı. Kendilerine karşı tavır alan ve bitmiş tükenmiş zannedilen bir milleti uyandıran Mustafa Kemal'i pek tanımayan işgal devletlerinin yöneticileri ve Türkiye yetkilileri birden onun daha dikkatli izlenmesi gereken bir tehlike olduğunu görmeye başlamışlardı. Ama iş artık onların kontrol edebileceği bir durumdan çıkmıştı. İstanbul'a dönmesi emredilen Mustafa Kemal bu emre itaat etmedi. Çeşitli yörelerden Mustafa Kemal'in çağrısına uyanlar gizlilik içinde kahramanlarıyla buluşmaya yola çıkıyorlardı. Mustafa Kemal'e ulaşmak üzere Sinop'tan yola çıkan grubun içinde Seyit de vardı. Bir yıla yakın zamandır oturduğu yerden gelişmeleri üzüntü içinde takip ediyordu. Kısa bir zaman önce Sinop'ta yaptığı bir araştırma gezisi sırasında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile tanışmıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İstanbul'daki yönetimin fikirleri dışında bir anlayışa sahip olduklarını anlamıştı. Sonsuz bir heyecanla artık başlayan direnişin bir parçası olmak istiyordu. İçindeki asker ruhu canlandırılmaya bekliyordu. Rusya'da bitiremediği kavgasını yeni ülkesinin düşmanlarına karşı vermek için bir şans istiyordu. Hakkında hep dinleyerek hayran olduğu kahramanı göreceği için sevinçli ve heyecanlıydı. Seyit birkaç gün sonra Mustafa Kemal Paşa ile karşılaştığında Türkiye'nin kaderini elinde tutan bu genç adamın deniz mavisi gözlerindeki azim ve kararlılık dolu bakışlarından etkilenmeden edemedi. Onun etrafındaki kalabalıktan ayıran sihirli bir tarafı vardı. Boyu çok uzun olmamasına rağmen duruşu, bakışı, hali tavrı her şeyiyle çok özel bir insan olduğu belliydi. En büyük özelliği de milletini karanlık günlerden aydınlığa çıkarmaktaki azmi ve inancı ve bu hususta neler yapacağını biliyor olmasıydı. Seyit'in Rusya'dan kaçıp sığındığı ve kaçırdığı silahları karşılıksız bölge komutanlığına teslim ettiği, daha sonra kendisine anlatılan Mustafa Kemal, Seyit'i karşısında görünce candan bir tavırla elini uzattı. İki genç adamın göz bebeklerindeki mavi pırıltılar karşılaştı. Seyit askerlik boyunca daha çok etkilendiği bir lider tanımamıştı. Onun kendisinden emin, heyecanlı ama o derecede temkinli tavrı ses tonuna da yansıyordu. Seyit'in elini sıkarken konuştu. Bu millet fedakarlığınızı unutmayacak ve boşa çıkarmayacaktır, emin olabilirsiniz. Seyit o kısacık an içinde karşısındakinin yaydığı elektriği hissetmişti. Sivas'a hareket etmek üzere yola çıkan Mustafa Kemal'i takip edenlere gıpta ile baktı. Bu büyük adamın yanında bu büyük mücadelede beraber olmak ona kısmet olmayacaktı. Defalarla müracaat etmesine, hatta Kazım Karabekir Paşa ile tanışmasından dile getirmesine rağmen orduya katılması da imkansız görünüyordu. Türk tabiatını geçmeden bunun olasılığı yoktu. Nüfus kağıdını değiştirmesi ise seneler alacak bir işti. Sinop'a geri dönerken yol boyu düşündü. Belki de buralarda durması için bir sebep kalmamıştı artık. Kaçarken taşıyabildiği kadar silahla Türkiye'ye yapabileceği yardımı yapmış gözüküyordu. Arzu etmesine rağmen ondan daha fazlasını istemiyorlardı. Bunu kabullenmek çok zor geliyordu. Bir an önce İstanbul'a gitme fikri kafasında iyice şekillenmişti. Sinop'a döner dönmez bölge komutanından İstanbul'a gidebilmek için gerekli belgeleri istedi. Komutan kendisini uyarmak gereği hissetti. Seyit Beyciğim, biliyorsunuz Sivas Kongresi gerçekleştirdiği takdirde İtilaf Kuvvetleri İstanbul'u tam işgal edeceklerini duyurdular. İsterseniz işler kontrole girene kadar kalın burada. Hiç değilse Anadolu'da kurtuluş hareketçilerinin toprağındasınız. İstanbul'da hayat eminim buradan daha zor. Seyit acı bir gülüşle cevap verdi. Biliyor musunuz komutanım, insan işe yaramayınca ülkenin neresinde olduğu hiç fark etmiyor. Asker adam onun hislerini çok iyi anlıyordu. Daha fazla ısrar etmesinin gereksizliğini görmüştü. Nasıl isterseniz, yol kağıtlarınızı da hazırlatayım, yarın gelip alın. Ertesi gün Seyit'e kendisi ve Şura için aldığı yol kağıtlarının yanı sıra bir de kapalı zarf verdi. Komutan izah etti. Seyit Beyciğim, bunu kaybetmeyin. Bir gün vatanı kurtarırsak bu kağıtla müracaatınızı yapar, fedakarlığınızın hakkını alırsınız. Seyit damgalı mühürlü zarfa bakıp gülümsedi. Benim sizlerden alacağım olamaz komutanım. Benim alacaklarım denizin öbür kıyısında kaldı. Sonra elini uzatıp kendisine Sinop'a geldiğinden beri iyi bir dost, yardımcı olan komutanın elini dostça sıktı, vedalaştılar. İstanbul 1919'un son günleri. Haydarpaşa garında trenden inen çift, kıyafetleri tarzları ile etraflarındaki kalabalıktan hemen sıyrılıyorlardı. Peçeli ve feraceli hanımlar arasında ayak bileklerine kadar uzanan samur kürklü, paltosu ve samurdan şapkası ile sarışın uzun boylu genç kadın hemen dikkat çekiyordu. Yanında elini tutarak yürüyen genç adam da başındaki astragan kalpağı ve Avrupa'yı giyimi ile takkeli fesli erkeklerden oldukça değişikti. Hambalın taşıdığı iki valizi dışında her ikisinin elinde de birer çanta daha vardı. Onları hayret ve hayranlıkla seyredenlerin tahminlerinin aksine sayılamayacak bir servetin sahibi değillerdi. Seyit'in beyaz Rus ordusu nişanları, Nikola'nın verdiği saat ve yüzük sayılmazsa bir çuval rublenin dışında bir servetleri yoktu. Ama servet ve unvanla doğup büyüyenlerin şartlar ne olursa olsun tavırlarında değişmeyen bir şeyler kalıyordu. Genç çift elleri birbirine kenetli, kendilerinden emin bir tavırla Haydarpaşa garından çıkıp İstanbul'a ilk defa merhaba derlerken belki de İstanbul'un Bolşeviklerden kaçan ilk beyaz Rus misafirleri oluyorlardı. İlk akıllarına gelen Rus sefaretine gitmekti ama daha düşünürken fikirlerinden vazgeçtiler. Rusya'da Bolşevik ordularına karşı hala direnmeler olduğunu biliyorlardı. Ancak sefaretin şimdilik uzağında durmayı tercih ettiler. Sirkeci'ye vardıklarında akşam olmak üzereydi. Hiç tanımadıkları işgal altında bir şehirde ne yöne gideceklerini karar vermek üzere bir müddet beklediler. Bu beklemede bundan sonraki hayatları ile ne yapacaklarını bilemeyen insanların kararsızlığı vardı. Sonunda Seyit, Şura'yı elinden çekerek önlerine gelen ilk paytona atladı. Yakınlarda iyi bir otel biliyor musun? Arabacı hiç bu kılıkta olup bu civarda otel arayan birilerini rastlamamıştı. Özellikle yanında hanım olanlar Pera'yı tercih ederlerdi.